Ayrım 22.
Bu mebusana hitap, namaz kılanlara 60 mebus daha ilave eder, namazgah olan küçücük odayı büyük bir odaya tebdil ettirir. Bu parça mebuslara ve umum kumandanlara ve ulemalara okutturulmakla reisle şiddetli bir münakaşaya sebebiyet verir. Bir gün divan-ı riyasette 50-60 mebus içinde karşılıklı fikir teatisinde Mim Kemal Paşa, sizin gibi kahraman bir hoca bize lazımdır. Sizi yüksek fikirlerinizden istifade etmek için buraya çağırdık. Geldiniz, en evvel namaza dair şeyleri yazdınız, aramıza ihtilaf verdiniz, der. Bu söz üzerine Bediüzzaman birkaç makul cevabı verdikten sonra şiddetle ve hiddetle iki parmağını ileri uzatarak, paşa paşa, İslamiyet'te imandan sonra en yüksek hakikat namazdır. Namaz kılmayan haindir, hainin hükmü merduttur, der. Fakat paşa tarziye verir, ilişemez. Bediüzzaman Ankara'da bulunduğu müddetçe en birinci maksadı olan Şark Darülfünun'un tesisi için uğraşmaktan kat'iyen geri durmadı. Bir gün mebuslar heyetine der, bütün hayatımda bu Darülfünun'u takip ediyorum. Sultan Reşat ve İttihatçılar 20 bin altın lira verdiler. Siz de o kadar ilave ediniz. O zaman 150 bin banknot vermeye karar verdiler. Bunun üzerine bunu mebuslar imza etmelidirler der. Bazı mebuslar diyorlar ki, yalnız sen medrese usulüyle sırf İslamiyet noktasında gidiyorsun, halbuki şimdi garplulara benzemek lazım. Bediüzzaman, o vilayat-ı şarkıya âlem-i İslam'ın bir nevi merkezi hükmündedir. Fünun-u cedide yanında ulûm-u diniye de lazım ve elzemdir. Çünkü ekser enbiyanın şarkta, ekser hükemanın garpta gelmesi gösteriyor ki şarkın terakkiyatı dinle kaimdir. Başka vilayetlerde sırf fünun-u cedide okuttursanız da şarkta herhalde millet, vatan maslahatı namına ulûm-u diniye esas olmalıdır. Yoksa Türk olmayan Müslümanlar Türkiye hakiki kardeşliğini hissedemeyecek. Şimdi bu kadar düşmanlara karşı teavün ve tesanüde muhtacız. Hatta bu hususta size bir hakikatlı misal vereyim. Eskiden Türk olmayan bir talebem vardı. Eski medresemde hamiyetli ve gayet zeki o talebem, ulûm-u diniyeden aldığı hamiyet dersiyle her vakit derdi, salih bir Türk, elbette fasık kardeşimden ve babamdan bana daha ziyade kardeştir ve akrabadır. Sonra aynı talebe, talihsizliğinden sırf maddi fünun-u cedide okumuş, sonra ben 4 sene sonra esaretten gelince onunla konuştum. Hamiyet-i milliye bahsi oldu, o dedi ki, ben şimdi rafizi bir Kürdü, salih bir Türk hocasına tercih ederim. Ben de eyvah dedim, ne kadar bozulmuşsun. Bir hafta çalıştım, onu kurtardım. Eski hakikatlı hamiyete çevirdim. İşte ey mebuslar, o talebenin evvelki hali, Türk milletine ne kadar lüzumu var? İkinci hali, ne kadar vatan menfaatine uygun olmadığını fikrinize havale ediyorum. Demek farz-ı muhal olarak, siz başka yerde dünyayı dine tercih edip, siyasetçe dine ehemmiyet vermeseniz de, herhalde şark vilayetlerinde din tedrisatına azami ehemmiyet vermeniz lazım. Bu hakikatını maruzat üzerine, muhalifler dışarı çıkıp, 163 mebus o kararı imza ederler. Bediüzzaman, küçük yaşındayken tasavvur ettiği ve hayatını o yolda feda etmeye azmettiği ve hayatının bir gayesi ve neticesi olarak kabul ettiği âlem-i İslam'da büyük bir intibah ve inkişaf emeliyle Ankara'ya gelmişti. Daha meşrutiyetin ilanından evvel, İstanbul'a gelmeden, Şarkî Anadolu'da yüzlerce ehli ilim ve erbab-ı fazilet kimselerle mübaheseleri ve İstanbul'da birdenbire meydana çıkarak ulemayı hayrete sevk etmesi ve ehli siyaseti telaşa düşürmesi, ruhunda büyük bir İslami inkılabın müessisi halinin mevcut olduğunu gösteriyordu. Ve kendisi daha eskiden ruhunda bu vazifenin mesuliyetini hem şevk ve sürurunu hissetmişti. Hürriyetin ilanını müteakip, gazetelerde meşrutiyeti şeriata hadim yapmakla, Anadolu ve âlem-i İslam kıtasında büyük bir saadetin zuhuruna vesile olunacak ümidiyle neşrettiği makaleler ve muhtelif içtimalardaki nutukları, hep bu mezkür niyet ve tasavvurunun neticesiydi. El-Hutbetü'ş-Şamiye, Sünuhat ve Lemaat gibi bazı eserlerinde de görüldüğü gibi, şu istikbal zulümatı ve inkılapları içerisinde en gür ve en muhteşem sada, Kur'an'ın sadası olacaktır diye beyanatı vardı. Abbasileri müteakiben, âlem-i İslam içinde İslami idareyi ele alan Türklerin, 1000 senelik muazzam idaresinden ve hilafet sürmelerinden sonra, bütün dünyayı dehşete veren bir harbi umumi meydana gelmiş, Osmanlı Devleti inkıraz bulmuş, İslam'ın ebedi düşmanları, merkez hükümeti istila ederek, Müslümanlığın mahvolduğu kanaatine varmışlardı. İşte Bediüzzaman, ilahi kudretin tecellisiyle ve ihsaniyle, böyle en elzem bir vakitte, dine revaç verebilecek bir teşekkülün zuhuru dolayısıyla ve kendisi de beraber çalışmak ümidiyle Ankara'ya gelmişti. Avni ilahi ve mucize-i peygamberi ile düşman taarruzlarını defeden ve milletin idaresinin başına geçen yeni hükümet-i cumhuriyede, doğrudan doğruya Kur'an'a istinat eden ve âlem-i İslam'ın vahdetini noktayı istinat yapacak ve İslamiyet'in hakikatında mevcut kuvve-i ulviye ile maddi ve manevi medeniyeti meydana getirecek bir niyet ve gayeyi bulundurmak ve aşılamak üzere mecliste çalışıyordu. Fakat pek kuvvetli maniler karşısına çıktı. Âlem-i İslam'ı alakadar eden ve 1300 yıllık ümmetin dehşetli tehlikesinden istiaze ettiği, Allah'a sığındığı bir zamanın ve fitneyi ateşlendireceklerin kimler olduğunu anlamış bulunuyordu. Bir gün riyaset odasında Mim Kemal Paşa ile 2 saat kadar konuştular. İslam ve Türk düşmanlarının arasında nam kazanmak emeliyle, şair-i İslamiye'yi tahrip etmenin, bu millet ve vatan ve âlem-i İslam hakkında büyük zarar tevlit edeceğini, eğer bir inkılap yapmak icap ediyorsa, doğrudan doğruya İslamiyet'e müteveccihen, Kur'an'ın kutsi kanunu esasisi noktasından yapmak lazım geldiği mealinde ihtarlarda bulunur ve şu temsili ders verir. Mektubat sayfa 413. Mesela Ayasofya Camii, Ehl-i Fazl ve Kemal'den mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda, tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup, caminin pencerelerinin üstünde ve yakınında, ecnebilerin eğlence perest seyircileri bulunsa, bir adam o camiye girip ve o cemaat içine dahil olsa, eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşır okusa, o vakit binler ehl-i hakikatın nazarları ona döner. Hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat içine o adam girdiği vakit, süfli, edepsizcesine fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit haylaz çocukları güldürecek, o serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzakârâne tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazarı nefret ve tahkir celbedecektir. Esfeli safiliğine sukut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi âlem-i İslam ve Asya muazzam bir camidir ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dalkavuklardır. O serseri ahlaksızlar Frank Meşrep milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyirciler ise, ecnebilerin naşiri efkârı olan gazetecileridir. Her bir Müslüman, hususan ehli fazl ve kemal ise, bu camide derecesine göre bir mevkii olur, görünür. Nazarı dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sır esası olan ihlas ve rızâ-i ilahi cihetinde, Kur'an-ı Hakîm'in ders verdiği ahkam ve hakaik-i kutsiyeye dair harekât ve âmal ondan sudur etse, lisan-ı hali manen ayat-ı Kur'aniyeyi okusa, o vakit manen âlem-i İslam'ın her bir ferdinin virdi zebanı olan Allahümme gfir lil mu'minine vel mu'minat duasında dahil olup hissedar olur ve umumu ile uhuvvetkârâne alakadar olur. Yalnız hayvanat-ı muzırra nev'inden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam medar-ı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medar-ı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen noktayı istinat telakki ettiği selef-i salihinin caddi nuranilerini terk edip heveskerane, hevaperestane, riyakerane, şöhretperverane, bid'akerane işlerde ve harekatta bulunsa, manen bütün ehli hakikat ve ehli imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. İttakû firâsetel mu'mini fe innehu yandru bi nurillah. Sırrına göre ehli iman ne kadar âmi ve cahil de olsa, aklı derk etmediği halde kalbi öyle hotfuruş adamları soğuk görür, manen nefret eder. İşte hubbu caha meftun ve şöhret perestliğe müptela adam, ikinci adam hadsiz bir cemaatin nazarında esfel-i safiliğine düşer. Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muvakkat ve menhus bir mevki kazanır. El-ahillâ'u yevmeydin ba'duhum li ba'din aduvun illel muttakîn. Sırrına göre, dünyada zarar, berzahta azap, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam, farazahu bu cahı kalbinden çıkarmazsa, fakat ihlas ve rızayı ilahiyi esas tutmak ve hubbu cahı hedef ittihaz etmemek şartıyla bir nevi meşru makam-ı manevi, hem muhteşem bir makam kazanır ki, o hubbu cah damarını tamamiyle tatmin eder, bu adam az hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder, ona mukabil çok, hem pek çok kıymetdar, zararsız şeyleri bulur. Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır, ona bedel çok mübarek mahlukları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırıp, mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostlar bulur ki, daima dualarıyla Âb-ı Kevser gibi feyizler, âlem-i İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i âmaline geçirilir. Mim Kemal Paşa itiraz ile, içindeki niyet ve halet-i ruhiyesini ifadeyle, Bediüzzaman'ı kendine çekmek ve nüfuzundan istifade etmek ister. Ve Bediüzzaman'a mebusluk, hem Darül Hikmet'teki eski vazifesini, hem Şark'ta Şeyh Sünusi'nin yerine vaiz-i umumi, hem bir köşk tahsisi gibi teklifler yapar. Bediüzzaman, rivayetlerde gelen eşhas-ı ahir zamana ait haberlerin mühim bir kısmını ve hürriyetten evvel İstanbul'da tevilini söylediği hadislerin ihbar ettiği ahir zamanın dehşetli şahıslarının âlem-i İslam ve insaniyette zuhur ettiğini görür. Ve yine gelen rivayetlerden onlara karşı çıkacak ve mukabele edecek olan Hizbül Kur'an hakkında, o zamana yetiştiğiniz zaman siyaset canibiyle onlara galebe edilmez, ancak manevi kılınç hükmünde icaz-ı Kur'an'ın nurlarıyla mukabele edilebilir tavsiyesine müraatla, Ankara'da teşrik-i mesai edemeyeceği için kendisine tevdi edilmek istenen mebusluk, Darül Hikmet-i İslamiye gibi diyanetteki azalığı, hem vilayat-ı şarkıya vaiz-i umumiliği tekliflerini kabul etmez, kendisini fikrinden vazgeçirmek için çalışan ve Ankara'dan ayrılmamasını rica için istasyona kadar gelen bir kısım mebusların da arzularına uyamayacağını bildirerek Ankara'dan ayrılır. Van'a gider ve orada hayat-ı içtimaiyeden uzaklaşarak Erek Dağı eteğinde Zernebat suyu başında bir mağaracıkta idami hayat etmeye başlar. Ankara'daki hayatına dair Risale-i Nur'dan bir parça, 23. Lem'a Tabiat Risalesinden. 1338'de Ankara'ya gittim. İslam ordusunun Yunan'a galebesinden neş'e alan ehli imanın kuvvetil efkârı içinde, gayet müthiş bir zındıka fikri içine girmek ve bozmak ve zehirlendirmek için dessasane çalıştığını gördüm. Eyvah dedim, bu ejderha imanın erkanına ilişecek. O vakit şu ayet-i kerimenin bedahet derecesinde vücut ve vahdaniyeti ifham ettiği cihetle ondan istimdad edip o zındıkanın başını dağıtacak derecede Kur'an-ı Hakim'den alınan kuvvetli bir bürhanı Arabi bir risalede yazdım. Ankara'da Yeni Gün matbaasında tab ettirmiştim. Fakat maalesef Arabi bilen az ve ehemmiyetle bakanlar da nadir olmakla beraber gayet muhtasar ve mücmel bir surette o kuvvetli bürhan tesirini göstermedi. Maalesef o dinsizlik fikri hem inkişaf etti hem kuvvet buldu.